Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te Perşembe akşamının şarjını açmak üzereyiz. Atalar Hocam burada, Begüm burada, Bilgehan Başkan burada. Sohbet, muhabbet, şarkı, türkü, şahane bir şarj yayını trafik saatinde sizlere eşlik edecek. Başladık.
Murat Özsoy'la Şarj.
Bilgehan Başkan, bir köpek bakıcısı ilanı var burada, okumak istiyorum. İlgilenir misin köpek bakmakla?
Hayır.
Köpek bakmayı sever misin? Köpekleri sever misin?
Köpekleri çok severim.
Kendi köpeğin olsa bakarsın yani. Ama kendi el alemin köpeğimi... köpeğine bakmamak gibi bir şeyin var.
El alemin köpeğine bakmam.
Öyle mi?
Bakmam.
Bir daha düşünelim şimdi. 6 ay İstanbul, 6 ay İzmir'de yaşayacaksın başkanım.
Evet.
Sadece 2 köpeğin yaşadığı evde yatılı kalacaksın. Yani ev var, adamın evi var. Hocam sadece 2 köpek yaşıyor.
Kendisi yok.
Yok, insan yok evde. Adam 2 köpeğe ev tutmuş ya.
Helal olsun.
Ulan burada 2 öğrenci ev tutamaz. Adamın 2 köpeğinin evi var ya.
Ben bir de 6 ay İstanbul'da, 6 ay İzmir'de mi kalıyor köpekler?
Tabii. İstanbul'da da herhalde bahçe katında bir
köpekleri
dairesi var.
Köpeklere bakıyorken, biz köpekleri bakıyorken ev sahibi evde mi?
Abi köpekler Altunizade'de yaşıyor İstanbul'da. Altunizade'de evleri. Altunizade.
Aynen, iyi.
Evet. İzmir'de. Şimdi aile, yani köpeklerin sahibi aile yurt dışına taşınıyormuş.
Bahçeli bir ev mi?
Onu bilmiyorum. Ama yani
geçici bir süre herhalde bu.
Hocam vallahi bir iş ilanı yani, ne kadar süre bilmiyorum.
Sigorta var mı?
Bakıyorum şimdi detaylarına, dur
yazıyordur. Bunlar çok didikledi, bunlar yapmaz. Ben ilgileniyorum.
Hayır, bekle bekle şimdi, birazdan evet. Satışı koyacak bunlar, evet. Kendilerine satacaklar bak şimdi. Evet. Şöyle, iki köpeğin yaşadığı evdesin. 6 ay Altunizade'desin, 6 ay İzmir'desin. Evet. İki köpekle baş başa bir evde yaşıyorsunuz, tamam mı?
Evet.
Genel ev işlerini yapacaksın. Yani köpeklerin işte bokunu bir sürü temizleyeceksin doğal olarak. Evde de birazcık ev işleri yapman lazım. Yani pislik içinde olmasın evi. Yani biraz ev işleri yapacaksın. Ama gelen giden olmayacak. Ne kadar pis o kadar sana yani. Sen ne istiyorsan o şekilde yapacaksın bu işleri. Köpeklerle ilgileneceksin. Aylık maaşı da 3000 euro maaşı var. 160 bin TL maaşı varmış.
Nerede görüşebiliriz?
İlanı atıyorum ilgilenenler abi. Diyor ki, köpeklere sevgiyle yaklaşan, sorumluluk sahibi, temiz ve düzenli adaylar. Begüm sen olursun.
Ben, evet.
Genel temizlik, düzen, çamaşır, ütü ve günlük ev işleri yapılacak.
Köpekler ne cins?
Köpekler vallahi kıyafet burada mi giyiyormuş?
Bak çok tatlı bir köpek var burada. Şu böyle nedir, golden mı diyorlar buna? Golden'a benziyor.
Çok tatlı, aynen. Evet.
Yani sembolik bir resim değilse köpeklerden bir tanesi.
Peki,
bu.
Peki eşimle beraber kalabiliyor muyum? Eğer öyleyse çünkü.
Ya maaşı bölüşürsünüz.
Çok iyi bir döneme denk geldi.
Bak bir şey söyleyeceğim. Yani evin var 6 ay. Eşinle beraber 3000 evet. euro. Yani ikinize tek maaş verseler de okey.
Evet.
Yani 160 bin TL.
Evet. Ya okey zaten hani. Tek oğlum, maaş. Tek bak, 3000 euroya ben eşimle beraber.
Ben şimdi bak bu ilanı. İlgilenmeyecek insan yoktur, ben sana söyleyeyim. Çok az insan buna hayır diyebilir Türkiye şartlarında.
Evet.
Yani 3000 euroya, 160 bin TL'ye bırak köpek bakmayı. Köpek olacak arkadaşlarım var. Yemin ederim. Ya 6 ay İzmir'de, 6 ay İstanbul'da ben bir golden retriever olurum diyen arkadaşım
ben
vardır.
Ben şey yaparım ya. Köpekleri gezdiren bir adam ayarlarım.
O da olur. Evet hocam, 5000 liraya alan bulsam bir tane. Vallahi bak 160 bin liraya alalım abi. İyi para çünkü.
Bir şey diyeceğim, günlük temizlikçi de bulursun o parayla.
Bulursun. Vallahi bak 500 lira temizlikçiye versen.
Anlamadım. Bunlar eğer yurt dışındaysa niye 6 ay İstanbul'un, 6 ay İzmir? Onu anlayamadım. Abi, oradaki mantık.
Köpeklerin alışkanlığı
var. Çünkü köpekler
yazın tatile gidiyor herhalde.
Tabii Çeşme'de falandır muhtemelen bunun evi. Yani köpekler sıkılmasın
çok
diye.
Çok okey. Bana çok okey. Evet.
Ne güzel bir hayat ya. Köpek mi olsaydık lan bu? Acaba köpek mi olaydık ya? Köpek bakıcısı da iyi bir iş ya bence. Bu arada şeyde var, bizim mahallede mesela var, böyle bir adam var. 20 tane köpeği gezdiriyor hocam. Güzel de para kazanıyordur orada
çok
muhtemelen.
Çok büyük sorumluluk ama ya. Köpeklerden başına ben korkarım yani.
Hocam zengin köpekleri şey değil, tehlikeli olmuyorlar.
Onun için demiyorum ben. Köpeğin başına bir şey geldiği zaman hem
tabii,
vicdanen.
Gelmeyecek yani o da.
Hem vicdanen.
Yani 3000 euro para alıyorsun hocam, dikkat edeceksin birazcık. Benim enteresanıma giden şey şu. Adam mesela 20 tane köpeği gezdiriyor. Bunlar zengin köpekleri belli ki. Şimdi bu köpekler normalde sokakta birbirlerini görse havlarlar. Fakat 20 tanesi tek bir tasmada geziyor abi.
O ne? Nasıl yan yana duruyor?
Gezdirenin becerisi o.
Vallahi bence köpeklerin becerisi yani. Onlar biliyorlar
bence
gezdirildiği.
Gezdiren sopayı arkasında saklıyor. O kadar hayvanı şey
ya,
yapması,
20 tane
terbiye
farklı,
etmesi.
Ufak tefek, bazıları büyük falan, hiçbir birbirini hırlamıyorlar. 20'si birden sokaktan geçen başkasını hırlıyorlar. Öyle bir durum da var yani. Başka bir köpek geçse ona bağırıyorlar. Ama biz bu ekipteyiz deyip böyle kendilerince...
Köpeklere fısıldayan adam vardır, bilir misin sen?
Hocam evet, 3000 euro maaşı şimdi var işte köpeklere fısıldayan adamların artık
o bundan sonra.
Bundan sonra köpeklere fısıldayan adamlar varsa bu ilanı takip edebilirler ama telefon numarası vermeyeceğim, şarjdayız.
Murat Özsoy'la Şarj.
Bu Şarj programında gün geçmiyor ki Seda Sayan'la ilgili bir haberimiz olmasın hocam. Seda Sayan bu aralar çok güzel inciler diziyor. sürekli enteresan demeçleriyle. En son ne konuştuk hatırlamıyorum.
Modern evlilikle
alakalı. Evlilikle alakalı. Evet. Bugün de yeni bir demeci var hocam Seda Sayan'ın. Demiş ki uyuyan adamdan nefret ediyorum. Adam dediğin sabah kalkar gider. Emekli de olsa gidecek. Ben onu uğurlayacağım, çıkacak evden ve gelecek. Köşe yastığı gibi oturduğu yerde kaykılıp uyumayacak demiş Seda Sayan'ın adamlardan nefreti. Ne istiyor acaba adamlardan ya? Seda Sayan ne istiyorsun ya?
Ama kadınlarda öyle bir şey var. Böyle dinlenen, yatan.
Sevmiyorlar hocam.
Sevmiyor yani. Tatil günü bile olsa böyle hoşlanmıyor kadınlar. Öyle bir şey var.
Hocam dayılarımızın çektiği eziyet. Bak dayılarımız bütün gün caminin önünde oturuyor bankta. Niye oturuyor? Onun da karısı onu evden kovuyor.
Büyük bir ihtimal ya da.
Ya caminin önünde oturan dayılar var. Yazık değil mi ya?
Ya da evde bulunmak istemiyor.
Ama olmaz ki hocam, bunlar ev dayısı, sokak dayısı değil. Yani ev dayısı evde olur, sokak dayısı sokakta olur. Bu ev dayılarını sokaklarda görüyorum ben sürekli.
Kovalanıyorlar ya da evdeki o tansiyonu yaşamak istemedikleri için kendileri kaçıyor.
Anladım da şimdi hocam, yani erkeklerin de çektiği nedir ya bu kadınlardan? Uyuyan adam, uyuyan adama nefret. Adam uyusun ya, ne var abi, niye nefret ediyorsun ya uyuyan adamdan? Sabah kalkacak 9'da kalkacak.
Ya geçen gün bir şey okudum. İnsanlar eskiden, yani çok çok eskiden tabii, avlanıp yemeğini yiyip ondan sonra bütün gün ağaç altında keyif çatıyor.
Evet.
Böyle bir dönem yaşamış insanlık.
Ama
yani.
O zaman eşleri acaba mağaradan kovuyor muydun? Uyuma kalk avlan diye. Ya, öyle
onun
miydi?
Onun için mi acaba ağacın altında yatıyorlardı?
Olabilir. Şimdi de görüyorum şurada yeşillik olmasın, insanlar oturuyorlar, yatıyorlar orada yeşillikte.
Tabii tabii. Ufacık bir aynen. Şeyde çevre yolunun yanındaki
aynen
şeyde.
Aynen hocam, şurada Levent'in göbeğindeyiz. Orada bir çim alan var, adam orada yatıyor. Bütün gün karbonmonoksitin içinde yatıyor ya adam. Ya bunun sebebi işte eşleri evden kovuyorlar. Adam işsiz ya da emekli abi adam. Yani bırakın evinde yatsın, bu erkekleri rahat bırakın ya. Begüm sen evde mesela, eşin evde olsa.
Evet.
Rahatsızlık verir misin? Sen de evde olsan. Rahatsızlık verir mi sana?
Eşim evde, bana hiçbir rahatsızlık vermiyor.
Ama sen evde değilsin. Sen gidiyorsun.
Ama ben evde olduğum zamanlarda oluyor.
Yani kovalar mısın? Git caminin
şey
önünde otur.
Şey yapıyor musun mesela? Dinleniyor, yok. Uzanıyor. İşte
evet.
Telefona kalk, bakıyor.
Çalış, yürü.
Uyuyor. Çekerleme yapıyor. Bir rahatsızlık evet. Duyuyor musun durumda?
Hayır. Hoşuma gidiyor.
Hocam köşe yastığı gibi oturduğu yerde kaykılıp uyumayacak demiş ya. Ya bir erkeğe bu kadar hakaret ağırdır. Erkekliğinde bir şanın gururu var ya. Köşe yastığı nedir hocam? Seda Sayan böyle demiş ama bildiği vardır diye düşünüyorum. Hepimizden daha fazla tecrübesi var çünkü erkekler konusunda şarjdayız.
Murat Özsoy'la Şarj.
Erkeklerin çektiklerinden bahsediyoruz kadınlardan. Geçenlerde yine Esra Erol'un programı var hocam. Ondan bir tane şey düştü önüme, kesit düştü. Kadın kocasından bıkmış belli ki, anlaşamıyorlar. Boşanayım diye Esra Erol'a çıkmış. Artık bunlar da var yani, evleneyim diye çıkarlardı. Şimdi boşanayım diye de Esra Erol'a çıkılıyor diye düşünüyorum. Adam hakkında söylediği şey şu hocam. Ben nefret ediyorum bu adamdan diyor. Sevmiyorum bu adamı. Bakar mısınız diyor. Kertenkeleye benziyor diyor. Sonra baktım harbiden andırıyor. Harbiden andırıyor. Ya ama yani canlı yayına çıkıp televizyona çıkıp eşin hakkında yani kertenkeleye benziyor demek ne kadar ayıp ya.
Bana oradaki insanların o şeyi, açıklığı çok enteresan geliyor.
Evet ama fazla
açık. Başkasının yanında.
Gerçek değil gibi.
Gerçek değil gibi yani. Milyonlarca insan seyrediyor.
Evet.
Evet. Ya bir de ben mesela bilmiyorum, ben izlemiyorum programları ama erkekler kadınlar hakkında biraz daha dikkatli konuşmuyor mu, öyle değil mi? Yani bir erkek karısı hakkında diyor mudur mesela, sen yarasaya benziyorsun, sen
var,
fareye.
Var, öyleleri de var.
Var mı öyle manyaklarda?
O da denk geldi bana tabii.
Lan ne kadar ayıp ya, hayatını geçirdiğin adam kertenkeleyle evlenmiş o zaman bu kadın ya. Bir kertenkeleyi beğenmiş, evlenmiş öyle mi?
Hayır yani. Bir de zaten boşanmak istiyorsa niye daha televizyon programına çıkıyor, ne gerek var? Hani ya mahkeme var, var, avukat
herhalde,
var.
Evet ama öyle değil yani, biliyorsun burada avukat dediğin zaman Müge Anlı'ya gidiyorsun. Ya mahkeme, pardon, mahkeme Müge Anlı, avukat Esra Erol. Ülkemizde artık böyle bir şey var. Savcılık içinde yine Müge Anlı'ya başvuruyor genelde insanlar. Ben bayılıyorum. Mesela adam geliyor. Lan cinayet işlemişsin. Orada konuşuyor. Bir sezon boyunca orada. Oğlum yani.
Terapi gibi sonra itiraf ediyor değil
ya
mi?
Ya sen manyak mısın kardeşim? Ha bir de böylesi var yani. Cinayet işlediysen ya da böyle bir suçun varsa televizyona çıkmak herhalde en son yapacağın şey. Yani bu adamlar ünlü olmak için artık ne olursa, elinden ne geliyorsa hepsini yapıyorlar yani. Yani bir sezon boyunca orada biz şeyi bekliyoruz. Acaba katil kim? Belli ki katil stüdyodan bir tanesi. Ya o belli. Hangisi acaba? Yani onlardan biri olduğu kesin abi. Ve bir sezon boyunca izliyor insanlar. Ben anlamıyorum abi.
Sonra biliyorsun bazılarının belgeselleri çekiliyor. Bazı platformlarda
evet.
Yayınlanıyor
evet,
bunlar.
Evet evet. Palu ailesinin belgeseli.
Evet.
Ama çok şey olmamış ya. Palu ailesini
İzledin
takip
mi?
Ben izlemedim. Ama Palu ailesini Müge Anlı'dan izleyenler daha memnun kalmışlar.
Evet, doğrudur.
Yani.
Ben dayanamıyorum öyle şeylere.
Ben izleyemem hocam Müge Anlı'da falan bir de.
Ben de dayanamam
yani. Ya bir de
yani.
Müge Anlı'da şöyle bir şey var. O kadar cahil cahil tipler var ki konuşuyorlar. Bir şey hiçbir şey anlamıyorum ben yani. Bütün sezon bir evet. izleyemem yani.
İnsanlığın o cahillik seviyesini gördükçe hayvanlara korkunç. Çok daha saygı duymaya
ya
başlıyorum.
Ya korkunç şeyler dönüyor ve bunlar canlı yayında bir eğlence programı içinde veriliyor. Yani şu anda mesela radyoda bir şey söylesek aman öyle denmez, aman böyle yapılmaz bilmem ne derler. Bu televizyon tabii. programlarında her türlü numara nane var, enteresan.
Murat Özsoy'la Charles.
Kanye West konseri için Türkiye dışından da birçok insan gelmiş hocam. 120 bin kişi gelmiş konsere.
Ya 120 bin çok ciddi bir sayı.
Çok.
Yani.
Galiba rekormuş bu arada. Stadyum konserlerinde bu kadar
Türkiye'de
büyük bir konser.
Türkiye'de böyle bir sayı var mı bilmiyorum. Gerçi var var. Var. Zülfü Livaneli, Müslüm Gürses,
Ferdi Tayfur'un 200 bin kişilik konseri
nerede
varmış.
Nerede yapmış 200 bin kişilik konseri oğlum?
Gülhane Parkı'nda.
Gülhane Parkı 200 bin kişi alıyor mu?
Alıyormuş.
Alıyor alıyor.
Vay arkadaş
var, var.
Ya.
Rekorlar var.
Çok
o
enteresan.
Rap tarihinde Kanye West'inki bir... En büyük stadyum konseri olarak geçiyor.
Yani tek başına bir dünyanın üzerine çıkıp şarkı söyleyen bir adam yani. İçin bir rekor. Ya şöyle bir durum olmuş hocam. Yurt dışından gelenler olmuş. Bir turist vatandaş Türkiye'ye gelmiş. Beşiktaş'tan taksiye binmiş galiba. Bir yerden bir otele
gördüm.
Giderken. İnanılmaz kazıklanmış. Yani taksici abilerim.
7200 lira.
Bizi dinliyorsunuzdur.
7200
nereye
lira.
Nereye gitmiş Beşiktaş'tan?
Bak
Beşiktaş'tan.
Kabataş'a mı? Kabataş'tan
hayır,
Beşiktaş'a mı?
Beşiktaş'tan Taksim'in hemen altında bir tane otel. Ha. Ben orada çalıyordum zaten.
Ya şimdi şöyle bir şey. O mesafe kaç paradır? 300 yazmaz bence. Yazar mı?
300 ancak.
Şimdi dayı şöyle yapıyor, taksici dayı. 50 euro diyor adama. Olur mu diyor. Ben diyor yolumdan döndüm diyor. En aman da uğraşmayayım diyor. Tamam diyor 50 euroya. Hocam taksici indirirken post cihazını bir yapıştırıyor. 120-130 euro kesmiş bir de oradan. Lan hem 50 euroya kazıklanacak adam bulmuşsun.
Bir de adama göstermiyor.
Allah aşkına, bir de üstüne 130 euro çakıyorsun ya. 50 euroyu çak geç ya.
30 euroyu da çakmış.
Evet, üstüne de yani eklemiş. Ya bu taksici şeyleri çok popüler hocam bu ara. Bize zarar veriyor. Taksici esnafına ben buradan sesleniyorum. Bu arkadaşları aranızda barındırmayın. Çünkü şu anda listeler yayınlanıyor. Bu turizm sitelerinde ya da işte Instagram'daki turizm hesaplarında liste yayınlanıyor. Bak önünde bir liste var şu anda. Ya bak bunu insanlar görüyor. Milyonlarca insan beğeniyor bu listeleri. Orada şunu söylüyor. Taksi dolandırıcılığında dünya çapındaki 15 ülke. Hocam bizi birinci sıraya koymuşlar ya.
Gelen binmez bir de.
Vallahi binmez. Yazık binmez. Günah. Yani taksicilerin bunları artık engellemesi lazım abi. 50 euro yapıştırmak. Yani onu yapıştırmak kadar kalmayıp üstüne daha 7 bin küsür lira para almış
yani
ya.
3-5 kişinin yaptığı şey.
Evet abi.
Bir mesleği esnafa... karalıyor aslında.
Yani ben mesela yurt dışından gelen arkadaşlarıma söylüyorum. Kesinlikle taksilere el atmayın diyorum. Siz Uber falan yapın. Öyle çağırın. Taksi gelsin. Gene taksi gelecek sonuçta. Ama en azından ne harcadığını bileceksin. Ne yazdığını bileceksin yani. Yoksa böyle bir adama denk gelir. Ya ben bunu niye söylüyorum? Mahcup olmayayım arkadaşıma. Çünkü bana söyleyecek ondan sonra. Oğlum sizin ülkenizde bizi kazıkladılar diyecek yani. Taksicilerle ilgisi yok bu meselenin. Yani bizim memleketimizde insan kazıklanıyormuş gibi.
Ya da 3-5 kişi yüzünden bütün bir mesleği karalamış oluyor.
Listeye bak. 4224 kazıklanma olayı yaşanmış Türkiye'de bu sene hocam. Birinci sıradayız. Hindistan'da 2300. Ulan Hindistan 1,5-2 milyarlık bir ülke.
Aynen.
Yani bunların yarısı taksici olsa. İş yok çünkü Hindistan'da. 2300 ya, biz fark atmışız. Tayland var sonra. Sonra Vietnam var. Sonra Mısır var. Lan şu ülkelere bak. Yani bu ülkelerin arasında bizim olmamız ve birinci sırada olmamız gerçekten yazık.
Çok
ayıp bir
ya.
Durum. Artık buna el atmamız lazım. Taksici esnafından rica ediyorum. Şu arkadaşları temizleyin aranızdan.
Murat Özsoy'la Charles.
Fenomen Türk'te Perşembe akşamının Charles'ına devam ediyoruz. Bir saati nasıl oldu ben anlamadım. Şak diye geride bırakıverdik. Hocam yanlış mı oluyor bu saatlerden mi bir sıkıntı var acaba? Saatleri geri mi alıyorlar, ileri mi alıyor biz konuşurken, ne oluyor bilmiyorum ama.
Hava güzel ya, motivasyon.
Akıyor be, yayınımız akıyor. Bir saat daha buradayız, 8'e kadar hiçbir yere ayrılmayın. Charles devam ediyor.
Murat Özsoy'la Charles.
Dünya Kupası'na çok az kaldı. Milli takımı hocam bayraklarla, yerli milli arabalarla uğurlamışlar. Artık Dünya Kupası'na gitti bizim millilerimiz. Başlamak üzere kupada.
Yollar
çok az kaldı.
Olsun.
Yolu açık olsun diyelim. Beklentim yüksek hocam, inşallah nazar değmesin ama en son maç, hazırlık maçı oldu galiba, 4 tane yapıştırdık Makedonya'ya.
Güzel. Bence zorlu bir gruptayız bu arada.
Amerika var, Avustralya mı var bir de? Bir de ne var?
Paraguay var.
Ya bence tokatlar geçeriz gibi geliyor bana ya. Vallahi tokatlar geçeriz gibi geliyor yani.
Messi oynuyor mu bu turnuvada?
Bilmiyorum ki.
Emekli
artık Messi'den geçmiştir ya
Arjantin
daha bu saatten sonra.
Bitirdi diye bir şey çıkmadı ama.
Değil mi? Oynar. Yani şöyle, en son Dünya Kupası'nda ağlayarak Dünya Kupası'nı kaldırdıydı. Bitti, sondu demişti. Ama bir tur daha döner diye
yakıştı
düşünüyorum
ona ya
yani.
Ben sevindim onun almasına.
Evet evet, o zaman aldı. Bu sefer artık biz alacağız diye düşünüyorum hocam. Bizim şansımız var. Ben yarı final diyorum ya. Yani Dünya Kupası'da bu kupa heyecanı oluyor. Bir yandan da maçlar böyle eleme usulü falan filan ilerleyen şeylerde.
Her şey olabilir, şaşırtmaz beni.
Her şey olabilir. Takımız. Bence iyi bir kura çıkarsa tokatlaya tokatlaya gideriz. Millilerimizi de yolcu ettik. Başarılar dileyelim. Dünya Kupası'nda merakla iple bekliyoruz. İple çekerekten bekliyoruz.
Murat Özsoy'la Charles.
Biz burada Schengen vizelerini alamıyoruz diye sallıyoruz ama öyle değilmiş hocam istatistikler. Yani Schengen vize başvurularına genellikle olumlu dönüyormuş Avrupa ülkeleri. Böyle bir şey varmış. Benim önümde bir şey var burada.
Alabiliyoruzdur ama başvuru süreci sıkıntılı.
He, o sıkıntı değil mi? Randevu alamıyoruz.
Randevu alamıyoruz.
Bak Türkiye'den yapılan Schengen başvurularında ret oranı 14.6'ymış yüzde. Çok iyi değil mi?
İyidir herhalde.
Yani 186'sına okey vermeleri bence güzel bir şey yani, bilmiyorum. 1 milyon 72 bin vatandaşımız Schengen almış. 736 bin kişi de çok girişli almış bunu. Almışken çok girişli almak lazım.
Zaten yani genelde öyle oluyor.
Çok girişli olup olmayacağını onlar karar vermiyor mu?
Yok, sen söylüyorsun. Yani çok girişli olacak, az girişli olacak diye. Zaten genelde şöyle bir şey yapıyor bizim milletimiz. Randevu bulduğu yerden alıyor Schengen vizesini. Dolayısıyla yalandan bir o ülkeye gidiyor. Ondan sonra başka bir ülkeye gidiyor. Yani bunu yapmak zorunda kalıyoruz. Evet. Yani sen şimdi gideceksin, atıyorum Hollanda'ya gideceksin. Sadece Hollanda'ya gitmek için vize alabilsen, kalkıp da Danimarka'ya başvurmazsın zaten.
Aynen. Bir de nereye yer bulursan alıyorsun ya, başvuruyu yapıyorsun. Yer,
evet,
yok.
Doğru. Benim bir arkadaşım Hollanda için başvurmuştu vizeye. Mart ayında başvurdu. Temmuz'un birinde günü geliyormuş. Yani böyle bir plan,
çok
program.
Çok korkunç ya. Seyahat
korkunç yani. Yani bu kadar mantıksız, manasız.
Hollanda ile Almanya daha yoğun diye duyuyorum hep.
Evet.
Danimarka falan hani biraz daha çabuk geliyor galiba.
Ya mesela şimdi şöyle, Mart'ta Hollanda'ya gidilir. Ama Temmuz'da mesela Türkiye gibi bir ülke varken, yani Bodrum, Marmaris, Çeşme, ne bileyim ya da bulabildiğin herhangi bir sahil bölgesi varken kalkıp da Amsterdam'da ne yapacaksın abi?
Ne yapacaksın, aynen.
Bir de ters tepmeye başladı mesela. Bende şey kalmadı, istek kalmadı oralara karşı.
Evet. Yaz yani gelince bana da öyle oldu hocam. Ben mesela Schengen başvurusu yapacaktım. Sonra düşündüm, lan bu yaz gitmeyeceğim bir yere. Şimdi çok uzun bir zaman verirlerse 3 ayı boşuna gidecek. Yani belli ki gitmeyeceğiz yani bir yerlere. Ama Yunanistan'a gidebilirsin belki. Bodrum tarafından falan geçtiğin adalar güzel, Yunan adaları. Bu sene mesela Bodrum'a bayramda gelen arabaların pek çoğu oraya gitti. Gördüm yani. Ha. Turgut Reis'ten, Bodrum'dan arabalı, arabasız insanlar Kosa, Leros'a, oralara geçtiler. Çünkü Yunan adalarında hala daha hesaplı. Yani şu euro farkına rağmen 50 küsür lira olmuş euro. Ona rağmen hala daha hesaplı yemek yiyebiliyorsun.
Ya bir şöyle bir şey, Bodrum'da bir yerde denize girebilmen için,
evet,
bir mekanların gitmen gerekiyor ya.
Evet.
Orada harcadığın paralar vesaire, onları düşününce.
Evet hocam.
Kimi işte keyfine göre alıyor, kimi almıyor seni falan, öyle durumlar da var.
Evet,
yemek
doğru.
Kalitesi vesaire, bunları da ekleyince hala avantajlı olabilir.
Evet, o yüzden artık Yunanistan'a falan da bir kaçış var. Günlük vize veriyorlarmış, kapı vizesi diye bir şey. Bodrum'da insanlar boşaltmışlar sahilde, herkes Yunanistan'a kaçmış. Turizmciler dikkat etsin artık hareketlerine bence, çünkü iyiye gitmiyor bu durum.
Murat Özsoy'la Charles.
Başkan, Türkiye'nin en rahat mesleklerini sıralamışlar. Şimdi tek tek bakacağız, rahat mı değil mi oylayacağız.
Tamam.
Noter birinci sırada.
Rahat. Rahat yani, olabilir. Yani hangi şimdi, noterde olduğuna bağlı.
Yani şöyle, çok iş yoğunluğu olan noterler var.
Tabii.
Yani noter deyince aklımıza şey geliyor. Sanki noter dediğin, hani sanki biz havadan boşu boşuna bir tane kağıda 3000 lira veriyormuşuz gibi geliyor. Öyle mi acaba? Öyle geliyor bana.
Ama
da
genelde
geliyor.
Şöyledir yani, noter oturur içeride.
Evet, doğru.
Ya da vekili vardır.
Doğru.
Memurlar, oradaki çalışan,
evet,
işlemleri yaparlar. Önüne gelir, imzayı atar.
Evet, ama bir iş yoğunluğu var sonuçta. Kağıt işi de iştir yani. Bir sürü insan yani kağıt işi
yapıyor.
Günde
50 tane imza atsa bayağı bir iş aslında.
Aynen öyle. Birinci sırada noter yapmışlar. İkinci sırada influencer demiş mesela. Influencer daha rahat abi noterden.
Bence hiç rahat değiller.
Öyle mi?
Bence
olmadıklarını
gibi
düşünüyorum.
Olmadı ya, bu ikiden kaybetti bence de.
Niye lan influencer dediğin? Yani
influencer dediğin içerik
ama böyle
çıkarmak
bir algı var.
Ya,
bak, böyle bir algı var.
Göstermek,
bak, şöyle bir algı var. Abi iki tane video çekiyor, para alıyor diye bir algı var ya.
İşte kolay
ama
değil.
İşte aynen, çok stresliler bence.
Bir de her gün bir şey yapman 100 lazım.
100 tane varsa kaç tanesi iyi para kazanıyor?
Doğru.
Tabii.
Yani 1 milyon tane varsa 50 tanesi para kazanıyor anca. Bunların.
Onun
geri kalanı.
Onun içinde hep bir yarış var, öyle düşün.
Aynen, etkileşim,
evet.
Etkileşimin düştüğü anda sen artık yoksun.
Bir de
mesela
onun da bir şeyi olabilir belki. Bir orada da bir meslek kuralları, etik vesaire, o işleri oluşturmak iyi olabilir.
Evet. Hocam 3. sırayı yayıncıları koymuşlar. Yayıncı derken şeyler bunlar işte, bu platformlarda,
evet,
yayın yapan, oyun oynayanlar.
Onu
koymuşlar. Bence rahat bir iş bu arada.
Bence direkt rahat.
Rahat abi, oturduğun, evet, yerden. Ama tabii oraya varmak zor. Yani o kitleyi toplamak, ama olduktan sonra rahat bir iş.
Tabii bir dünya yayıncı
şimdi
var.
Şimdi geldim 4. sıraya, yani tartışma başlıyor. Hazır mısın tartışmaya?
Evet.
4. sırada DJ'ler var hocam.
Hayda.
Başkan,
Yani katılmıyorum o kadar. Çünkü DJ'in kendine iş bulması da bir iş. Ondan sonra DJ'in güzel mix yapıyor olması da bir iş. DJ'in güzel bir arşiv toplamış olması da bir iş.
Her Hocam şey ne iş diyorsun yani. Sen ne diyorsun?
Odayı okuması iş.
Yani ben katılmıyorum tabii.
Çok zor rahat demişler. Salla başı al maaşı. Ne var lan iki tane şarkı çalıyor parayı götürüyor demişler.
Ha, bu arada düşününce yani hani genel kitleyi düşününce genel kitlenin dinlediği müzik hep aynı ya. Orada kolay
yani
olabilir.
Yani orada birkaç tane yapı var DJ'lik içinde görünen. Yani maddi tarafı bir zaten boyut başka. Şimdi hep böyle iyi kazananları
tabii onu
gördüğün için o bir kere öyle gerçekliği öyle değil. Dediği gibi işte onun ön hazırlığı vesaire mekandaki psikolojik o yük. Çünkü bir topluluğu harekete geçirmen gerekiyor. Evet. Beklenti yaptığın
ya
koşullar.
Ya bir de şey var hocam. Şimdi sen diyelim evde şarkıları dizdin. Sana kim iş verecek abi? Oraya gelmek mesele zaten. O DJ evet, masasının aynen. başına geçip aynen. bir mekanda çaldırılmak o mesele
Devamlılığı
o zaten.
Devamlılığı zor olan bir şey. Psikolojik baskısı çok ve o sahneye çıkma şeyi insanı başka bir kafasını zehirleyen bir tarafı da var.
Beşinci sırada hostes demişler hostes. Çok zor bence hosteslik.
Bence de zor.
Hostes.
Evinden uzaktasın abi.
Türkiye'de bir de zor yani.
Bir de sürekli seyahat etmek. Yani ben bir tatile gittiğim zaman bile iki gün kendime gelemiyorum.
Evet zor yani. Zor.
Sürekli birilerini memnun etmek zorundasın.
Hizmet, evet. hizmet sektörü zor bir iş.
Geçen bir video gördüm hocam. Malatya uçağımda teyze tutturuyor ben diyor tuvaletimi yapacağım diye.
Yapıyor daha.
Hostes abla diyor ki yapamazsınız diyor gidemezsiniz diyor uçak kalkıyor diyor. Şu anda yerinizden kalkmamanız lazım diyor. Bağıra bağıra kadın koltuğa işiyor hocam. Çişini evet. yapmış
Düşünsene
ya.
O hostes ona bile hoşgörüyle yaklaşmak zorunda nasıl olabilirsin?
Ve diyorlar ki Türkiye'nin en rahat mesleği diyorlar yani ben anlamıyorum. 6. sırada 7. sıraya mı geldik? 7. sırada emlakçı var.
Bu olabilir bak.
Yok o da değil hocam zor ya. Vallahi
her işin
bak.
Kendine göre
her
zorluğu
iş,
var.
Her işin zorluğu evet. var yani. Bir kere emlakçı dediğin zaman Türkiye'de şöyle bir şey var. Ev sahibi bir ev buldun diyelim. Kiracının ilk yaklaşımı şey oluyor. Abi emlakçıyı aradan çıkarsak. Emlakçılardan çıkaralım mı? Bu şekilde yaklaşılıyor
Bence
yani.
Bence bazı meslekler gerçekten hani kıymetli. Yani doktorluk gibi. Yani böyle başka bir yere koyabileceğin ama onun dışındaki birçok meslek böyle bana yapılabilir tercih. Ama toplumun ihtiyacı var. Yani en küçük gördüğüm meslek bile değerli.
Evet hocam rahat meslek diye bir şey yok bence. Gerçekten
rahat.
Evet klimamız açık şu an rahat.
Şey olarak kişiler üstünden gidersek orada sıralama yaparsak Bilgehan'ı mesela kaça koyuyoruz?
En rahat. Birinci sıraya Bilgehan'ı koyuyorum. İkiye de kendimi koyuyorum arkadaşlar şarjdayız.
Murat Özsoy'la şarj.
Begüm kot pantolonlar çok fazla yıkanmazmış. Ne diyorsun bu konuda?
Yani kişisel tercih diyorum.
Yıkamaman da gerekiyormuş öyle diyorlar.
Neden?
Yıpranmasın diye.
Evet herhalde öyle bilmiyorum ki.
Yani amacı zaten uzun süre dayanması için.
Senede bir kere işte yeterli bence.
Yani ben kot pantolonlarımı çok giymediğim için bu arada çok yıkamıyorum doğal olarak. Ama hani çok yıkamayınca da oluyormuş böyle bir şey var. Mesela bir öğrenci aynı kot pantolonu 15 ay boyunca 330 kez yıkamadan giymiş. Bu öğrencinin arkadaşı olmak istemezdim yani herhalde koku.
Hiçbir şey olmak istemezdim.
Evet şimdi. Yani. Bilim insanları şöyle bir açıklama yapmışlar bu öğrenciyle ilgili. Yani seferber olmuş insanlar nasıl bir manyak bu diye. Pantolon yıkandıktan sonra bile bakteri seviyesinde hiç değişim olmamış kotun.
O kot özelinde.
O kadar evet. işlemiş ki.
Hayır şöyle olabilir mi acaba? Kot kumaşı çok böyle lifli, çok ince işlenmiş bir kumaş ya.
Evet.
Yani sen ne yaparsan yap arındıramıyor olabilirsin belki.
Buna inanmıyorum.
Ama 330 gün yıkamadan giy demek değil yani bu
ya
bence.
Ya ben şöyle koku kriterine bakarım orada. Artık kokmaya başladıysa yıkamak.
Hocam kokarsın ya 330 gün tabii, yani tabii. bir yılın 5 günü hariç değil mi?
Evet.
34 gün hariç. Ne biçim hesap yapıyoruz oğlum biz?
Halbuki bir tane daha evet alsa dönüşümlü giyerdi.
Mantıklı.
150. 150 iyi geç abi.
Hayır olmaz.
Yani bir kot pantolon donu mesela ne kadar zamanda bir değiştiriyor acaba onu merak ettim. Çünkü kot pantolonu değiştirmeyen bir
haftalık
adam.
Haftalık değiştiriyordur o.
Haftalık iyi dedin hocam. Bence aylık ya da 3 ayda bir. O da olabilir. Daha da berbat bir duruma geldi şimdi bu. Kot pantolonlarımız da olsa yıkayalım. Hijyen önemli.
Murat Özsoy'la Charles.
Hocam şimdiye kadar yediğin en pahalı yemek aklına geliyor mu hiç? Yani bir ürüne yurt dışında genelde burada bilmiyorum ben evet. çok da fazla. Mesela İngiltere'de pahalı değil mi restoranlar? Nasıl fiyatlar?
Ya şöyle buradan çok ucuza yiyebildiğin yerler de var. Yani var. Muadili olan yerlerde.
Ama bazı restoranlar var.
Ama tabii yani lüksün tanımı orada biraz daha böyle evet. sınırsıza gidebiliyor ya. Gerçekten hani uç
mesela
noktalara...
İngiltere'de hocam bir hamburger yedim bir restoranda diyelim.
Evet.
Mesela en pahalısı ne kadardır? En şekillisi, en lüksünde.
Ya ortalamasını söyleyebilirim sana. Yani pahalısını demiyorum.
Tamam.
Normal standart ama güzel bir hamburger. 10 pound yani 600 lira civarı.
10 pound iyi hocam.
Ve yani güzel bir hamburger.
10 birimse okey
evet,
yani 600 lira.
Güzel bir hamburgerciden.
Bu arada burada 800 lira da hamburger var.
Tamam. Ortalamada 10 pound'a gerçekten iyi hamburger yiyebiliyorsun. Ama bazı restoranlar var. Ya yani benim öyle fiyatına baktım. Girip yemediğim ama fiyatına evet. şöyle bir baktım. Biraz isimde olan restoranlarda 25-30 civarında gördüğüm oldu.
Evet.
Hollanda'da 35'e yedim. Heh. Tek hamburger ve de menü falan yok.
35 euro.
Evet. 35 euro evet.
35 euro tek hamburger pahalı ya.
Çok pahalıydı.
Evet ya yani 2000 liraya yakın
tabii.
bir hamburger.
Ve 2 sene önce bu parayı verdim.
Peki anladın mı yani yerken böyle damağın sana dedi
şey
mi? İyi ki bu parayı verdim.
O kadar kötüydü ki.
Ciddi misin ya?
Çok kötüydü. Tam
neyine
bir hayal
verdin?
Kırıklığıydı
35
yani.
35 euroyu neyine verdin? Manzarasını mı verdin? Mekanına mı verdin o zaman?
Hayır mekan çok bilinen söyleyemeyeceğim bir,
tamam.
bir kafe.
Tamam.
Merak ediyordum orada onu.
Yapıştırdılar.
Aynen öyle. Hiç güzel değildi.
Merakına
yani.
Verdin 15,
evet.
35 euroyu.
35 euro.
Hocam sence 35 euroluk bir hamburgerle ki kötü diyor yani.
Kötüydü.
10 euroluk bir hamburger arasındaki fark ne olabilir?
Bence
yani
etin... çok büyük fark olamaz. Ben...
Ama iyisini baz alalım. Diyelim çünkü... ki çok memnun kaldı. Bak. Begüm dedi ki hayatımda yediğim en iyi hamburger 35 euroyu yedim dedi diyelim.
Bak, 10 euroya diyeyim ya da 10 pound'a gerçekten iyi bir hamburger yiyoruz. 35 euroluk yediğin hamburger de ne kadar takla attırabilir?
Ya genelde şeyle yapıyorlar. Sos işte bilmem ne sosu var özel falan. Hani böyle dokunuşlarla yapıyorlar diye
biraz
düşünüyorum.
Biraz orada
çünkü
başka
aslında
şeyler
kıyma,
giriyor bence.
Kıyma ekmek abi evet. yani aslında yediğin şey çok
tamam,
da...
etin hani iyi kalite tarafını kullandı. İyi bir az bulunan bir... bu
evet.
Japonların falan yetiştirdiği şeylerden.
Burada da yemek fiyatları anormal arttı ya hocam bir ara dışarıda yemek fiyatları. Şimdi görüyorum esnaf galiba biraz pişman oldu bu yemek fiyatlarını arttırarak ki... Her restoranda neredeyse Instagram, TikTok bunlarla dolu. Yiyebildiğin kadar döner şu kadar, yiyebildiğin kadar hamburger bu kadar, yiyebildiğin kadar künefe şu kadar diye. Fiyatları da indirmemek adına muhtemelen.
Hiç çıkmadı bunlar bana karşıma.
Çünkü ya bak 750 lira yapmış adam döner ekmeği. İsim yapan da bir yer değil, dandikte bir yer. Fiyatı da aşağı indirmiyor. Yani yüksek fiyat olduğunu anlıyor ama aşağıda indirmek hani delikanlılar leke sürmeyeyim diyor. Yiyebildiğin kadar demiş hocam. Lan zaten bir tane yiyeceksin, iki tane tıkanırsın yani. Geçen gördüm künefeci. 450 liraya künefe satıyormuş hocam. 450 lira bence pahalı.
Bana güven vermiyor ama işte o tip yerler. Yiyebildiğin kadar ye dediği zaman ben orada...
Yani. O ne? Amsterdam'da yediğin hamburger mi? Ama bir şey söyleyeyim mi? Değişik. Ekmeği kırmızı
evet,
falan onun.
Evet.
Patates var yanında.
O ekstra ücretliydi.
Şaka yapıyorsun. 35 evet. euro hamburgere verdin. Patatesine kaç para
evet,
verdin?
Onu hatırlamıyorum.
Onun en az
hamburger
15 olması
35'ti.
Lazım bence. Orantılı olsun. Bari geçiriyorsalar orantılı geçirsinler.
Yani böyle yani, bir şeydi ve hiç güzel değildi. Yani
35 euro hamburger aldıysa 5 euro patates olmaması lazım. Yani en az 15-20 euro yazsın ki biz de rahat edelim yani. Bir 55 euro. Hocam künefe satıyor adam 450 liraya. Diyor ki yiyebildiğin kadar künefe 450 lira. Ulan bir tanesini 300 yap.
Ne kadar yiyebilirsin ha, ki yani, ama künefeyi arda arda zaten.
Bir tane yersin abi ikincisine yani. Tıkanırsın yani. Bu esnaf galiba fiyatları fazla abarttığının farkına vardı bazıları. Fiyat düşmek yerine kampanyalarla falan insanları kandırmaya çalışıyorlar. Olmaz öyle şey.
Murat Özsoy'la Şarj.
Bir şarj yayınının da sonuna geldik. Biz kendi adımıza tatmin olduk bence. Başkan ne diyorsun?
İyiydi.
Bence de iyiydi. Begüm ne diyorsun?
Mükemmeliz.
Hocam sen
daha
de
ne olsun?
Değil mi? Daha ne olsun? 10 numara 5 yıldız bir yayın olduk. Daha iyisini yaparız ama yarın. Yarın akşam saat 18'den 20'ye daha iyisi için Fenomen Türkiye bekliyoruz. Şarjımız bugünlük bitti.
Murat Özsoy'la Şarj.